Ayrım 28, sayfa 371. İskender, 14 Kasım 1978. Londra. O salı okulda öğlen teneffüsünde her zamanki gibi formdaydı İskender. Her şeyle alay ediyor, dalgasını geçiyordu. Yemeğini yerken etrafındaki boş gevezeliklere kulak kabarttı. Çocuklar ertesi günkü maçtan bahsediyorlardı. Chelsea, Dinamo Moskova karşısında. Az sonra Arşat İskender'e dönüp sırıttı. Alex Bey, şu tatlıyı bana versene. Hayatta olmaz. Hadi ikile. Konuşma bıçakla kesilmiş gibi durdu. Herkes durup İskender'e baktı. Daha önce hiç tanık olmamışlardı kekelediğine ya da yüzünün kızardığına. O an bir şekilde gelip geçti. Laklaklarına geri döndüler ama İskender'in keyfi kaçmıştı. Sınıfta gözlerini önündeki öğrencinin ensesine kilitleyip kıpırdamadan durdu. Önüne vuruşmuş bir kağıt parçası düşene kadar öyle kaldı. Alıp açtı, Kate'tendi. Maggie, Kristin, Hillary. Oğlan olursa Tom. Şakakları zonklamaya başladı. Birkaç dakika sonra nesi olduğunu soran bir kağıt daha geldi. İskender sırf Kate'in merakını yatıştırmak için kısa bir mesaj karalayıp geri yolladı. Sonra söylerim. Ama ders biter bitmez sırt çantasını kaptığı gibi fırladı. İzinsiz ayrılmanın başına ciddi dert açacağını bildiği halde. Bir süre ortalıkta amaçsızca dolaştı. Okul saatlerinde formayla sokakta dolaşmaktan rahatsız oldu. Bir an evvel eve gitmeye karar verdi. Metro istasyonunun rutubet kokan rüzgarı bir kıymık gibi battı tenine. Tren gelince etrafına pek dikkat etmeden girdi vagona. İlk bakışta bayağı kalabalık görünüyordu içerisi. Ne tuhaf, ortalarda bir sürü oturacak yer olduğu halde insanlar kapıların etrafına toplaşmış, ayakta duruyorlardı. Hemen anladı nedenini. Orada bir başına oturmuş, kendi kendine konuşan bir berduş vardı. Delinin teki. Yüzü pis, üstü başı pasaklıydı. Botlarını çıkarmış, dünyanın en kıymetli hazineleriymiş gibi özenle ovalıyordu kirli, nasırlı ayaklarını. Sıcakta günlerce kalmış çöpü andıran boğucu bir koku sarmıştı her yanı. Ani bir dürtüyle gidip adamın yanına oturdu İskender. Berduş ne zor olduğunu anlamak istercesine baktı ona. İskender diğer insanların da onu incelediğini fark etti. Umurunda değildi. Artık kekelemeye başladığına göre o da biraz toplum dışı sayılırdı ne de olsa. Trenin camındaki kendi yansımasına takıldı gözü. Tünelin karanlığında solgundu yüzü. 15 yaşından büyük görünüyordu. Vaktiyle okuduğu bir resimli roman geldi aklına. Bir dedektif 10 sene sonraki kendisiyle karşılaşıyor, ondan yardım alıyordu. Belki İskender'in şimdi gördüğü buydu, gelecekteki hali. Şu kekeleme işi takılmıştı zihnine. Bir virüs mü kaptım acaba diye düşündü. Annesi bilirdi ne yapmak gerektiğini. Boğazını yumuşatıp diline çözecek bir bitki çayı hazırlardı. Kendi bilemezse Cemile teyzeye yazıp sorardı. İkizinin bölgenin gelmiş geçmiş en yaman ebesi olduğunu ve otların dilinden anladığını söylemez miydi hep? Nihayet rahatlayarak arkasına yaslandı İskender. Annesine duyduğu sevgi canlandı yüreğinde. Tarık amcanın dedikleri saçmalığın daniskasıydı. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da bebekliğine geri dönebilseydi. Esma doğmadan önceye, Yunus doğmadan önceye. Yalnızca annesiyle kendisinin olduğu ve birlikte son bir sevgiyle sarmalandıkları günlere. Tren ineceği durağa ulaştığında İskender'in ruh hali aşağı yukarı buydu. Birilerinin acelesi var galiba dedi Berduş. İskender adama dönüp başıyla selam vermekle yetindi. Hadi koş, anneciğini bekletme. Bu lafı duyunca sırtından soğuk ter boşanıverdi İskender'in. İstasyondan dışarı yürürken hala kulaklarındaydı adamın kahkahası. Lavanta sokağındaki eve ulaşıp da zile bastığında saat 3:30'du. Kapı açılmadı. Bir kez daha çaldı, sonra anahtarını çıkarıp açmaya çalıştı. Ama kapı içeriden sürgülenmişti. Derken ayak sesleri duyuldu koridordan ve fısıltılar. Her şeyin yıkıldığı andı. Elias, 1 Aralık 1978 Londra. Cinayeti öğrendiğinde evindeki hava bitkisine banyo yaptırmakla meşguldü Elias. Hava bitkileri tuhaf yaratıklardı. Bir nevi hilkat garibesi. Yapraklarındaki gözeneklerden emdikleri nemle yaşar, köklere ihtiyaç duymazlardı. Diğer nebatlar gibi toprağa bağlanmak yerine herhangi bir nesneye tutunup adeta havada yaşarlardı. Göçebe varlıklardı onlar. Elias kendi çiçeğini mutfak tezgahının üstünde irice bir deniz kabuğunun içinde büyütüyordu. Baharda duş aldırmak yetiyordu bitkiye ama kışın kaloriferler yanıp evin havası kuruduğunda 10 günde bir suya sokmak, banyo yaptırmak gerekiyordu. Kendini işine öyle kaptırmıştı ki kapının çalınışını duymadı. En son elektrik kesintisinden beri zil doğru dürüst çalışmıyordu. Tamir edecek zamanı bulamamıştı. Birkaç saniye içinde yeniden vuruldu kapı, bu kez daha sertçe. Bu saatte kimin geldiğini merak ederek ellerini kuruladı. Gözü masanın üstünde duran hediyeye kaydı. Belki pembeydi gelen. Acaba paketi saklasa mıydım diye düşündü bir an. Böyle çat kapı gelme huyu yoktu gerçi ama belki boş bir vakit bulup ona sürpriz yapmaya karar vermişti, kim bilir. Ne de olsa bugün doğum günüydü Pembe'nin. Birlikte sinemaya gidemez olunca bu dairede buluşmaya başlamışlardı. 4 kez gelmişti buraya Pembe. Uçup gidecek gücü toplayana dek bir dala konu vermiş kuş gibi çekingen ve telaşlıydı her seferinde. Kucağında kediyle kanepede sessizce oturmuş etrafı incelemişti. Elyas'ın açık mutfakta çalışmasını seyretmiş, gevezeliklerini dinlemişti. Gözlerindeki endişe kadar hakikiydi tebessümü. En başından beri bir çelişkiler yığını olarak görmüştü Elyas Pembe'yi. Ne kadar çekingen, hatta kırılgan olduğu barizdi. Ama bunun altında saklı, dirençli bir katman olduğunu görebiliyordu. Sinemada el ele oturup Yumurcağı birlikte ilk kez seyrettikleri günden beri onu öpmek istiyordu, yapamıyordu. Pembe'nin gittiği her yere beraberinde götürdüğü telaş ve suçluluk duvar gibi dikiliyordu önünde. Onunla beraber olmayı düşünüyor, düşlüyor, arzuluyordu. Ama ne zaman yalnız kalsalar kendini tutuyor, irade gücü gösteriyordu. Pembe bir bilmeceydi, bir türlü çözemediği. Elyas'ın esas istediği onu mutlu etmekti. Kulağa diğer kam gelse de gözünde bencil bir arzu olduğunun farkındaydı. Aşkının sihirli değnek gibi dokunduğu şeyi dönüştürmesini, güzelleştirmesini istiyordu. Pembe'yi yeterince kalpten severse onu bir kürk kedisi olmaktan çıkarır, göz kamaştırıcı bir prensese dönüştürebilirdi sanki. İşte Elyas'ın aklını çelen şey buydu. Pembe'yi yeniden yaratma hayali. Kimi açılardan genç bir kız gibi davranıyordu Pembe. Başını Elyas'ın göğsüne yaslayıp bedeninin sıcaklığını hissetmekten hoşlanıyor ama asla bundan öteye gitmiyordu. Elyas çizgiyi aşmak için yapacağı her hamlenin Pembe'yi rahatsız edeceğini ve girdabımsı bir suçluluk duygusuna iteceğini anlamıştı. Evli ve çoluk çocuk sahibi bir kadın olarak kendinden yaşça büyük bir adamla gizli gizli buluşmak yeterince utandırıyordu onu zaten. Birçok kez kocasından boşanmak istediğini itiraf etmişti. Üstelik muhtemelen kocası da istiyordu bunu. Ama çocukları, özellikle hala küçük olan Yunus'u üzmekten korkuyordu. Onun bu fiziksel ulaşılmazlığı Elyas'ı soğutacağına daha da yakınlaştırıyordu. Olduğu gibi kabul etmişti Pembe'yi. Hayatında ilk defa birini verebileceğinden daha fazlasını talep etmeden seviyordu. Her şeye rağmen yüreğinin ta derinlerinde bir yerlerde emindi Elyas, bir gün bir şekilde parmak uçlarının kendiliğinden buluşacağına. İşte o zaman yepyeni bir dönem başlayacaktı hayatlarında. Birbirlerinin gözlerine iştenlikle bakabilecek, duygularından utanmayacaklardı. Kaygı olmayacaktı artık, suçluluk olmayacaktı. Aşk yetecekti onlara, gerisi kendiliğinden gelişecekti. Ona gelecekti Pembe, hafif ve özgür. Elyas çocuklarını büyütmesine yardım edecek, daima yanlarında olacaktı. Sevecek, sevilecekti. Yüreğindeki boşluk sonunda dolacak, bu yara kapanacaktı. Şimdi koridorda ilerlerken elinde olmadan bunları düşündü heyecanla. Ama kapıyı açınca karşısında bir yabancı buldu. Düş kırıklığına uğradı. Yeni yetme bir kızdı bu. Bol paçalı kot pantolon, geniş kollu kızıl kahve bir gömlek, boynunda ipek bir fular. İri dalgalı saçları ortadan ayrılmıştı. Alnı geniş, çenesi çıkıktı. Elyas'ı arıyorum dedi Esma. Buyurun benim dedi Elyas temkinli bir gülümsemeyle. Demek o sensin afalladı. Beklenmedik bir soruydu, bir o kadar tehditkar. Annem dedi Esma. Efendim? Esma başını kaldırdı ama adamın gözlerine bakamadı. Annem öldü. Dönüp gitmeye yeltendi. Uzanıp dirseğinden yakaladı Elyas. Gözleri dehşet ve acı doluydu. Ne diyorsun? Kimsin sen diye sordu. Annen kim? Kimden söz ettiğimi anlamadınız mı dedi Esma sistemle. Bocalıyordu. Anlamıyorum ama nasıl oldu? Abim bıçakladı. İlişkiniz yüzünden. Elyas'ın gözleri büyürken yüzündeki bütün kan çekildi. İşittiklerinin mahiyetini algılaması için yüreğinin bir kez daha sessizce atması gerekti. Duvara yaslandı. Esma tuhaf bir şekilde adamın ıstırabına tanık olmaktan zevk aldı. O felaket habercisi. Bize yalnızca utanç getirdiniz dedi Esma. Umarım tatmin olmuşsunuzdur. Karşısındakinin aciz ve kindar bir kız olduğunu gördü mü acaba Elyas? Annesini ne kadar sevdiğini ama aynı zamanda içten içe nasıl kıskandığını ve kimselerle paylaşmaya niyeti olmadığını anladı mı? Sizi görmek istemiyoruz dedi Esma. Cenazeye gelmeyin. Artık ailemize karışmayın. Bizi rahat bırakın, anladınız mı? Yanısız bırakılamayacak kadar yaralayıcı bir soruydu. Başını salladı Elyas. Evet dedi. Sonra usulca yineledi. Evet. Genç kızın ardına bakmadan merdivenlerden koşar adım inişini seyretti. Bir yanı hala reddediyordu duyduklarına inanmayı. Anne babasının evliliğini kurtarmak için uydurmuş olmalı bu korkunç yalanı. Çocuklar yapardı böyle şeyler. Telaşa kapılmaya gerek yoktu. Her şey açıklığa kavuşurdu nasılsa bir iki saate. O öğleden sonra bir mazeret uydurup işe gitmedi Elyas. Evde oturup Pembe'nin gelmesini bekledi. Epeyce içti. Bir ara sızdı. Ağzında pas tadıyla uyandı. Sabah ilk yaptığı şey gazeteleri almak oldu. Oradaydı baş sayfada. Delikanlı namus uğruna annesini öldürdü. Sözcüklere baktı, gözlerini boş boş kırpıştırarak her birini görüyor, tanıyordu ama bir araya geldiklerinde ortaya çıkan anlamı kavramayı reddediyordu. Elyas kendisini takip eden delikanlıyı ilk kez mahalledeki Hint marketinde fark etmişti. Baharatlı turşular alıyordu o esnada. Çeşitli yemeklerin yanına yakışıyordu bunlar. Tam bir kavanoza uzanmıştı ki birisinin ona baktığını hissetti. Gayri ihtiyarı başını çevirdi. Oradaydı olan dışarıda. Camın önünde durmuş, vitrindeki kutular ve konserveler üstünden onu seyrediyordu. Hasmane bir ifade vardı yüzünde. Yanan kömürlerden sıçrayan kıvılcımlar gibi parıldıyordu gözleri. Alışverişini bitirince dükkandan çıkıp sağa sola bakındı. Delikanlı hala orada olsaydı onunla konuşacaktı ama kaybolmuştu ortadan. Başka birine bakmış olmalı diye düşündü. Paranoyak olmaya lüzum yoktu. Halbuki onun sinemada yanına gelip ateş soran çocuk olduğunu hatırlamış ve Pembe ile aralarındaki fiziksel benzerliği fark etmişti. İki gün sonra yine gördü İskender'i. Bu kez Eflatun lokantasının önünde durmuş sigara içiyordu. Geç saatte çıkarken kendini en vahim olasılığa hazırlamıştı Elyas ama takipçisi yine sıra kadem basmıştı. Bu böyle devam etti. Daha sonraki haftalar boyunca İskender yolunu kaybetmiş bir hayalet gibi kah görünüp kah kaybolarak günün farklı saatlerinde peşine takıldı Elyas'ın. Gizlenmeye çalıştığı yoktu ama gerektiği an toz olabileceği mesafede duruyordu hep. Elyas büyük bir hata yaptı. Bu hadiselerden Pembe'ye hiç söz etmedi. Aslına bakılırsa İskender'in davranışlarından kısmen kendini sorumlu hissediyordu. Ne de olsa takipler Elyas'ın Lavanta Sokağı'ndaki eve gidişinden hemen sonra artmıştı. ''Nerede yaşadığını bilmek istiyorum.'' demişti Elyas, sınırı aştığını bile bile. ''Ne? Neden? Sen benim nerede yaşadığımı, evimi, işimi, geçmişimi biliyorsun. Oysa ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Benim için hala bir muammasın.'' ''Ne diyebilirdi ki Pembe? Doğruydu bu. Zamanımızın çoğu birbirimizden ayrı geçiyor zaten.'' diye devam etmişti Elyas. ''Evde benden uzakta olduğunda neler yaptığını gözümde canlandırabilmek istiyorum. Seni mutfağında yemek yaparken tahayyül etmek istiyorum. Yaşadığın sokağı, mahalle bakkalını, seni kendime yakın hissedebilmek için kafamın içinde bir resme ihtiyacım var.'' ''Resim mi? Bak, yalnızca kısacık gelip baksam 5 dakika bile yeter. Başka bir şey istemiyorum. Kedi gibi gelip, kedi gibi giderim. Kimseye görünmeden. Sadece bir kez, olur mu?'' Tedirgin mırıldanmıştı Pembe. ''Yalnızca 5 dakika ama. Sonra hemen gideceksin. Söz.'' Aynı hafta çocukların okulda olduğu sakin öğleden sonra Lavanta Sokağı'ndaki eve ilk defa ayak basmıştı Elyas. Eşiği geçer geçmez pişman olmuştu bu fikri ortaya attığına. Pembe'nin gönülsüz olduğu açıktı. Yalnızca onu memnun etmek için kabul etmişti bu planı. Ama öyle gergindi ki en ufak ses bile ödünü koparmaya yetiyordu. Yalnızca o sırada orada bulunmaktan değil, Pembe'nin hayatına girmiş olmaktan ve bu kadar tasaya yol açmaktan dolayı kendini kötü hissetmişti Elyas. Bu aşkın mucizeler yaratmasını istemişti ama belki de tek yaptığı sorun yaratmaktı. Onu daha da huzursuz etmemek için paltosunu bile çıkarmadı, en ufak işaretinde fırlayıp gitmeye hazırdı. Öte yandan bu daire sevdiği insanın varoluşuna dair öyle çok ipucu barındırıyordu ki Pembe'nin ürkek, çekingen hallerinin nedeni zamanının çoğunu bu loş mekanda bir başına geçirmesiydi. Sehpaların, rafların ve koltukların üzerine konmuş dantellere, Pembe'nin yapmakta olduğu tığ işine, camın önünde ipe dizip kuruttuğu dolmalık biber ve patlıcanlara, pompolu terliklerine baktı. Detayları ezberlemeye çalıştı. Her yer birbiriyle yarışan kokulara bürünmüştü. Ev yapımı hamur işleri, yeni yıkanmış çamaşırlar, tarçın ve gül suyu. Bir yandan son derece yabancıydı bunların hepsi Elyas'a ama bir yandan da ailesinin Lübnan'da bıraktığı hayatı öyle çok hatırlıyordu ki gözleri yaşardı. Küçükken bir yaz tatilini Beyrut'ta anneannesinin yanında geçirmişti Elyas. Deniz kıyısında sıcak ve cömert kumlarda aylak aylak dolaşmıştı. Bir keresinde bir fırtına sonrasında kumsala vurmuş bir takım deniz canlılarına rastlamıştı. Yerinden yurdundan olunca çaresiz kalan bu tuhaf varlıkları görmek şaşırtmıştı onu. Yıllar sonra çalıştığı batı şehirlerinde ilk kuşak göçmenlerin halleri hep bu sahneyi hatırlatacaktı ona. Onlar da ne denetleyebildikleri ne görmezden gelebildikleri diye bir dalgaya kapılıp uzaklaşmışlardı doğal çevrelerinden. Huzursuz ve kırılgandılar yeni ortamlarında. Elyas gayet iyi anlıyordu bu duyguyu. Çünkü o da hep başka kültürlerin kıyılarında yaşayan biri olmuştu. Ama bir temel noktada farklıydı o göçmenlerden. Hiçbir toprak parçasına bağlılık duymadığı için her yerde yaşayabilirdi o. belki de farkında olmadan bir hava bitkisine dönüşmüştü. Kökleri olmadığından değil ama topraktan ziyade havaya bağlı olduğundan. Kapıya doğru yönelirken pembeye onu kabul ettiği için teşekkür etti ve verdiği sıkıntıdan dolayı özür diledi. Gidiyor olması hem rahatlatmış hem kederlendirmişti pembeyi. Kal dedi alçacık bir sesle. Çay iç sonra git. Emin misin? Başını salladı gülümseyerek. Bronz bir semaver vardı masanın üzerinde. Bardağı doldururken öyle titriyordu ki pembenin elleri. Kaynar çay bluzuna döküldü. Hay Allah dedi Elyas, yandın mı? Başını iki yana sallarken bir yandan da bluzunu teninden uzak tutmaya çalışıyordu pembe. Zararı yok, sen burada iç, ben gidip değiştireyim. Kapının dışında ayak sesleri duyulduklarında perdeleri yarı kapalı oturma odasında tek başına oturuyordu Elyas. Birisi zili çaldı. Önce kısacık, ardından uzun uzun, ısrarlı. Elyas ensesindeki kasların gerildiğini hissetti. Yanlış iliklenmiş beyaz bluzuyla yatak odasından fırlayan pembe dehşetle baktı Elyas'a. Çocuklarının hiçbiri iki buçuk saatten önce evde olmazdı. Komşuları çalıyordu. Hem böyle çat kapı gelmezdi hiçbiri. Komşuları çalışıyordu. Hem böyle çat kapı gelmezdi hiçbiri. Bir saniye sonra deliğe bir anahtar sokuldu. Dışarıdaki hem kimse içeri girmeye çalışıyordu. Pembenin yüzünün rengi atmış, gözlerinin feri kaçmıştı. Kapıdakinin kim olduğunu anlamıştı. Kendi anahtarı olan bir tek kişi vardı, İskender. Elyas saklanacağını işaret etti ama ne yapacağına dair en ufak bir fikri yoktu. Gergince bir fısıldaşmanın ardından bir kabustaymış gibi masanın altına girdi. Kapıya yaklaştı pembe ve bilmiyormuşçasına sordu. Kim o? Dakikalar sonra oğlan odasına girip kapıyı kapattığında saklandığı yerden çıkıp evden ayrıldı Elyas. İçini kemiren suçlulukla sonraki günler boyunca o feci anı tekrar tekrar yaşayacaktı kafasında. Pembenin oğlunun hiçbir şeyden şüphelenmediğini umut etti. Ama İskender peşine takılınca onun aslında her şeyin farkında olduğunu anladı, korkuya kapıldı. Ölüm haberini aldıktan sonra Elyas Pembe'nin evine en yakın hastaneye ya da morga gitmeye niyetlendiyse de akrabalarına ya da komşularına rastlaması halinde patlak verebilecek olaylardan duyduğu endişe elini ayağına bağladı her seferinde. Esma ile bir kez daha konuşabilmeyi isterdi ama kendisi doğru sözcükleri bulabilse bile karşı tarafın onu hoş karşılayacağından emin değildi. Polise gitmeyi düşündü ama onlara söyleyeceği hiçbir şey yoktu. Sonraki günleri çoğunlukla mutfağında geçirdi. Ne üstünü değiştiriyor ne yüzünü yıkıyordu. Kimsenin yemeyeceği baharatlı soslar, kıvamlı çorbalar yaptı. Duyduğu pişmanlık ve keder kendi karışımlarını yaratıyordu içinde. İşlerin bu noktaya gelmesi onun kabahatiydi. Bunu nasıl öngörememişti? Nasıl bu kadar fütursuz olabilmişti? Gazeteler bir numaralı zanlı İskender Toprak'ın hala yakalanmadığını yazıyordu. Elyas her an kapıya dayanmasını bekliyordu, onun yüzleşmeye hazırdı. Bir cesaret gösterisi falan değildi bu. Yıllarca hep hızlı yaşamış, ileri bakmıştı. Şimdi ise ilk defa durmuş, alın yazısına bir fırsat veriyordu ona yetişmesi için. Ama İskender'in yerine polis geldi. Bir sürü soru sordular. Evinin resimlerini çekip mesleğiyle ilgili bilgi topladılar. Maktul ile olan ilişkisi hakkında sonu gelmez bir sorguya çektiler. Nihayet gittiklerinde Pembe ile birlikteyken yaptıkları gibi perdeleri ve kapıları kapattı. Bir mum yakıp dibine dek yanışını seyretti. Bu arada pikaba bir feyruz plağı koydu. Bu muazzam kadın şarkıcının sunturlu sesi evdeki her aralığa sızıp karayel gibi eserek havayı değiştirdi. Seken el Leyli söylemeye başladığında daha fazla dayanamadı Elyas, ağlamaya başladı. Gece durgundur, perdesi saklar hayallerimizi. Tüm bu yıllar boyunca Elyas işinden ayrı bir tek gün bile geçiremeyeceğine inandırmıştı kendini. Çalışmaktan bitap düştüğünde çareyi daha fazla çalışmakta bulmuştu. Oysa sonraki üç hafta boyunca eve kapandı. Neler olup bittiğini bilmeyen elemanları arayıp duruyor, ne zaman döneceğini soruyorlardı. Nedenini tam olarak bilmeseler de ıstırabının derinliğini anlıyorlardı. Bir ay sonra Elyas yardımcı şefini terfi ettirip restoranın başına getirdi. Kendini sorumluluklarından azat ederek en acil işlerin bile ivediliğini yitirdiği bir rüya alemine kayıp gitti. 1979 başlarında mahkemede ifade verdikten sonra itiraf edecek tek bir kelime kalmadığında hiç ummadığı bir şey yaptı. İki bavulunu tıka basa doldurdu, geriye kalan her eşyasını çalışanlar arasında pay etti. Giderek yaşlanan İran kedisini Annabelle verdi. Pembeye almış olduğu doğum günü hediyesini, ucunda kalp şeklinde bir yeşim taşı olan gümüş zinciri Esma'ya yolladı. Sonra da tıpkı yıllar önce yaptığı gibi tek yönlü bir bilet aldı. Kırık ve kırgın Kanada'ya geri döndü. Ayrım sonu sayfa 383.